Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Nisan 2022 sayısında Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı "Vesvese nedir, niçin olur, inanca zarar verir mi?" başlıklı yazısını paylaşacağız. Sorunun ortaya konması. Kendini İslam inancı açısından mümin olarak niteleyen kimseler, zaman zaman iç dünyalarında İslam'la açıkça çelişen bazı düşünceler buluvermektedirler. Bu tür düşünceler bazen İslam'ın inançlarıyla, bazen ibadet sistemiyle, bazen de ahlakıyla bağdaştırılamayacak cinsten düşüncelerdir. Bu tür düşünceler inanan insanların aklında, ruhunda nasıl ve niçin oluşur? Şeytanın insana vesvese vermesine niçin müsaade edilmiştir? Bu tür düşüncelerin inanca ve dini yaşantımıza bir zararı söz konusu mudur? Bu yazıda bu türden sorulara cevap vermeye çalışacağız. Vesvese ne demektir? Vesvese kelimesi Arapçada fısıltı, gizli konuşma, kötü sözler söylemek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olaraksa şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinlerde bulunması anlamında kullanılır. Bu telkinlerin amacı insanı sahip olduğu inançlardan koparmak, insanı ahlaken kötü olan davranışlara yönlendirmek, ibadet yapan kişinin zihnini karıştırarak onu ibadet konusunda şaşırtmak, ibadetten uzaklaştırmaktır. Kur'an vesvesenin kaynağı olarak şeytanı ve insan nefsini gösterir. Bir ayette ise şeytan kavramının hem cinleri hem de insanları kapsadığı belirtilir. İnsanın vesveseyle imtihanı ilk yaratıldığı andan itibaren başlamıştır. İlk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva Rabbimiz tarafından cennete yerleştirilmişlerdi. Onlara cennetten diledikleri gibi yararlanabilecekleri, ancak bir ağaca yaklaşmamaları ve şeytanın telkinlerine kulak asmamaları tembihlenmişti. Ancak şeytan onlara vesvese verdi ve onlar şeytanın telkinlerine uyarak yasak ağacın meyvesinden yediler. Bunun sonucu olarak da cennetten çıkarılarak dünyaya gönderildiler. Kur'an, şeytanın Hazreti Adem'e ve eşine vesvese yoluyla yaklaşarak onları günaha yönlendirmesini şu şekilde anlatmaktadır. Şeytan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve "Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı" dedi. Ve onlara "Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim" diye yemin etti. Şeytan ona, Adem'e vesvese verip "Ey Adem" dedi. "Sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?" Bu iki ayetten anlaşıldığına göre şeytan, Hazreti Adem ve Havva'yı yasak ağaca yönlendirmek için kimi zaman ikisine birden, kimi zaman yalnızca Hazreti Adem'e vesvese vermeye devam etmiştir. Bu vesvesesinde sonsuz hayatla var olmak ve bitip tükenmek bilmeyen bir mülke kavuşmak, melek gibi olmak gibi unsurları kullanmıştır. Üstelik onların iyiliğini istediğine dair yemin de etmiştir. Kur'an'ın son suresi olan Nas suresinde gerek cinlerden gerekse insanlardan olan şeytanların insanların gönüllerine vesvese verdiği belirtilerek bundan Allah'a sığınılması emredilmiştir. Bu ayette ise insanın kendi nefsinin vesvesesinden söz edilerek şöyle buyurulmuştur. "Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine ne vesvese verdiğini biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız." Bu ayette kastedilen vesvese, şeytanın vesvesesinde olduğu gibi saptırıcı telkinler, kötü duygulardan ziyade insanın kendi iç dünyasındaki düşünceler, aklına gelenler, bir tür iç konuşmalardır. Nitekim başka bir ayette bu husus şu şekilde açıklanmıştır. "Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o, kalplerin içindekini bilmektedir." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanın iç dünyasında onun istediği dışında söz konusu olan düşünceler hakkında şöyle buyurmuştur. muhakkak ki Allah uygulamayı geçirmedikçe veya konuşmadıkça benim ümmetimin içinden geçenlerden dolayı onlardan sorumluluğu kaldırmıştır. Şeytanın insana vesvese vermesine niçin müsaade edilmiş? Kainatta bulunan bütün varlıklar Allah'ı tesbih etmekte, her biri kendi varlıklarına uygun bir şekilde ona secde etmektedir. Ancak Rabbimiz insanı diğer varlıklardan farklı kılmış, onun Allah'a olan bağlılık ve itaatini zorunlu bir şekilde değil, kendi istek ve iradesiyle ortaya koymasını dilemiştir. İnsanın yaratılış amacı, kendi istek ve iradesiyle Rabbine kulluk etmesidir. Hayatın ve ölümün var ediliş amacı, insanların hangisinin daha iyi amel işleyeceğinin sınanmasıdır. İmtihanın söz konusu olabilmesi, insanın iyiyi ve kötüyü ayırt etme gücünün bulunmasına, yeryüzünde iyilik ve kötülüklerin yaratılmasına, insanoğluna neyin iyi, neyin kötü olduğunun açıklanmasına bağlıdır. Nitekim Rabbimiz, insanı gerek akıl, gerekse duyular vasıtasıyla bilgi edinme imkanıyla donatmış, ona doğruyu ve eğriyi öğreterek dilerse şükretme, dilerse nankörlük etme imkanını sunmuştur. İnsanoğlunun nefsine iyilik ve kötülük işleyebilme kabiliyeti yaratılışta kodlanmıştır. Dış dünyada da insan hayır ve şerle sınanmaktadır. Böylece imtihanın bütün şartları hazırlanmıştır. İnsan yalnızca inandım demekle bu imtihanda başarılı sayılamaz. Onun inancının, ahlakının, itaat ve isyanının sınamadan geçmesi gerekir. Nitekim tarih boyunca bütün insanlar da bu yönden imtihandan geçirilmişlerdir. İnsan için imtihan öncelikle kendi iç dünyasında, kendi nefsiyle olan mücadelesiyle başlayacaktır. Çünkü nefis insana şiddetle kötülüğü emreder. İnsan kendi içinde kendisini kötülüğe çağıran yanını dinlemeyip onu dizginlemek, itaat altına almakla imtihan olacaktır. İnsanı saptırmaya çalışan bir diğer güçse şeytandır. Kur'an, şeytan kavramını yalnızca görünmeyen varlıklar için kullanmaz. İnsanlar içinden kötü niyetli olup başkalarını da yoldan saptırmaya çalışanlarsa şeytan kavramıyla ifade edilir. Gözümüzde göremediğimiz şeytanlar bizleri kötülüklere yönlendirmek, inancımıza ait kuşkular oluşturmak için İç dünyamıza vesveseler verecekler, gözümüzle görebildiğimiz insanlardan olan şeytanlar da bizleri saptırmak, günaha çekmek için bir takım yaldızlı laflarla bizlere kötülükleri süslü göstermeye çalışacaklardır. İşte vesvese, tam da burada gözle göremediğimiz şeytanların bizi saptırmak üzere iç dünyamızla kötülüğü emreden nefsimizle irtibat kurmaya çalışmalarından ibarettir. İç dünyamızda sürekli şeytana, şeytanlaşmış kimselerle işbirliği yapmaya hazır, kötülüğü emreden bir nefis, bir de onu dizginlemeye, kontrol altında tutmaya çalışan bir akıl arasında mücadele sürmektedir. Bu mücadelede şeytan, nefsimize vesvese verirken, diğer yandan görevli bir melek de kalbimize iyilik ve güzelliklere meyletmemiz hususunda ilham vermektedir. Bu husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şu şekilde ifade edilmiştir. Muhakkak ki şeytanın Ademoğluna yaklaşması, vesvesesi söz konusu olduğu gibi meleğin de insanoğluna yaklaşması, ilhamı söz konusudur. Şeytanın yaklaşması kötülüğü ve hakkı yalanlamayı telkin etmesi şeklinde olur. Meleğin insana yaklaşması ise iyilik yapma ve hakkı tasdik etmeyi telkin etmesi şeklinde olur. Kim ki bunu meleğin kalbe doğurduğu ilhamı hissederse Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanoğlunun imtihanı devam ettiği sürece şeytanın da vesvese vermek suretiyle insanı saptırmak için mücadelesi devam edecektir. Bu kuralın tek istisnası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz yok ki onunla sürekli birlikte bulunan cinlerden, şeytanlardan bir yandaş bulunmasın. Sahabe sordu, senin de var mı? Allah Resulü şöyle cevap verdi. Benim de var, şu var ki Allah ona karşı bana yardım etmiş ve o teslim olmuştur veya Müslüman olmuştur. Bana hayırdan başka bir şey emretmez. Buradan anladığımıza göre bir imtihan olmak üzere insana vesvese vermesine izin verilen ve göze görünmeyen şeytan, günahtan korunmuşluk, ismet özelliğine sahip olan Allah Resulüne vesvese verememekte, ancak onun dışındaki herkese vesvese verebilmektedir. Bu durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan bir olay açık bir biçimde göstermektedir. Allah Resulü'nün eşlerinden Safiye binti Huyey anlatıyor. Allah Resulü itikaftaydı. Ben kendisini ziyaret etmek üzere mescide geceliğin geldim. Onunla bir süre konuştuktan sonra dönmek üzere kalktım. O da beni geçirmek üzere kalktı. Safiye'nin evi Üsame bin Zeyd'in evinin bulunduğu yerdeydi. Ensardan iki adam mescide geliyorlardı. Allah Resulü'nü görünce hızlı yürümeye başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, ''Ağır olun, bu benim eşim Safiye binti Huyey'dir.'' dedi. Onlar Hazreti Peygamber'in kendilerine açıklama yapma gereği duymasına şaşırarak, ''Sübhanallah, biz senin hakkında nasıl kötü bir şey düşünebiliriz ki?'' dediler. Hazreti Peygamber ise onlara şöyle dedi, ''Muhakkak ki şeytan insanın kanının dolaştığı yerde, damarlarında dolaşır. Gerçekten ben onun sizin nefislerinize kötü düşünce halinde bir şey bırakmasından korktum. Bu sebeple açıklama yapma gereği duydum.'' Şeytan insana hangi konularda vesvese verir? Vesvese, inanç, ibadet, insanlar arası ilişkiler gibi farklı konularda olabilir. A. İnanç konularında vesvese. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, inanca ilişkin konulardaki vesvese ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Şeytan birinize gelerek, şunu kim yarattı, şunu kim yarattı diye sorar ve nihayetinde Rabbini kim yarattı sorusunu sorar. Biriniz bu raddeye gelirse Allah'a sığınsın ve bu tür konuları düşünmeyi sonlandırsın. Bir başka hadisinde ise aynı durumun diğer insanların sorularıyla da söz konusu olabileceğini şu şekilde belirtmiştir. İnsanlar her şey hakkında soru sormaya devam ederler. Öyle ki Allah her şeyi yaratmıştır, peki Allah'ı kim yaratmıştır şeklinde bir soru bile sorarlar. Böyle bir durumda karşılaşan ya da içinde böyle bir soru beliren kimseye, ben Allah'a inandım demesini emreden Allah Resulü, böylece söz konusu vesveseye son verilmesini istemiştir. İbadet konularında vesvese. Vesvesenin söz konusu olduğu konulardan biri de ibadet meseleleridir. Özellikle namaz ibadeti söz konusu olduğunda şeytan, taharet hususlarından başlamak üzere kişinin tahareti tam yapıp yapmadığı, namazda rükunları yapıp yapmadığı, kaç rekat kıldığı gibi hususlarda insanlara vesvese verebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılarken yellenmek suretiyle abdestinin bozulduğu yönünde sürekli vesveselere kapılan bir kimse hakkında, bir ses duymadıkça veya koku hissetmedikçe namazını terk etmesin buyurmuştur. Namaz konusunda şeytanın vesvese vermesine ilişkin olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezan okunurken şeytan ezan sesini duymamak için sesli bir şekilde yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince tekrar gelir. Kâmet getirildiğinde tekrar uzaklaşır. Kâmet bitince tekrar gelir. Namaz başlayınca kişinin aklına hiç hatırında olmayan meselelerden söz ederek, şunları hatırla, şunları hatırla diyerek namaz dışında düşünceler sokar. Böylece nihayet kişi namazda kaç rekat kıldığını unutur. Diğer konularda vesvese. Bir hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanın insanı iyilik yolundan engellemek için her bir aşamada farklı bir taktik izlediğini şu şekilde anlatmıştır. Muhakkak ki şeytan Ademoğlunun yolları üzerine oturur. Öncelikle onun Müslüman olmasını engellemek üzere İslam yolunun üzerine oturarak ona şöyle der. Sen dinini, babalarının, dedelerinin dinini terk ederek Müslüman mı olacaksın? İnsan onu dinlemeyip Müslüman olur. Bu defa şeytan hicret yolunun üzerine oturur ve insana şöyle der. Sen yerini yurdunu terk edip hicret mi edeceksin? Hicret eden kimse eli ayağa bağlanmış ata benzer. Kişi onu dinlemeyip hicret eder. Bu defa şeytan cihat yolu üzerinde oturur ve ona şöyle der. Cihat dediğin canını ve malını tehlikeye atmaktır. Sen savaşacaksın ve öldürüleceksin. Karınla başkaları evlenecek. Malın mülkün başkalarına taksim edilecek. Kişi onu dinlemez ve cihat eder. Kim bunu yapar ve ölürse onu cennete sokmak Allah üzere haktır. Kim de öldürülürse onu da cennete sokmak Allah üzerine haktır. Bu hadisten anladığımıza göre şeytan, insanın alacağı her iyi ve olumlu karardan onu vazgeçirmek için fırsat kollamakta, bu kararın uygulanması halinde kişinin karşılaşabileceği olumsuz durumları insanın önüne çıkararak sürekli onu kararını uygulamaktan alıkoymaya çalışmaktadır. Vesvese inancımıza zarar verir mi? Şeytan vesvese yoluyla insanın kalbine kötü düşünceleri bir tohum gibi ekmektedir. Yukarıda da açıkladığımız gibi bu onun tabiatının gereği olup Allah Resulü dışında insanın bundan kurtulması söz konusu değildir. Nitekim sahabe-i kiram da zaman zaman iç dünyalarında bu türden vesveseler hissettiklerini Allah Resulüne belirterek bunun bir zararı olup olmadığını öğrenmek istiyorlardı. Şu olay bu hususu açık bir biçimde göstermektedir. Bazıları Allah Resulüne gelerek şöyle dediler. İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki bunları dile getirmeyi bile büyük bir günah sayıyoruz. Allah Resulü onlara gerçekten bunu hissettiniz mi diye sordu. Onlar evet deyince Allah Resulü işte bu apaçık imandır buyurdu. Burada Hazreti Peygamber'in bu apaçık imandır ifadesi vesvesenin kendisiyle ilgili olmayıp sahabenin bu vesvese karşısında iç dünyalarında duydukları rahatsızlık, bunu dışa yansıtmayı kötü görmeleri, böylece iç dünyalarında vesvese yoluyla gelen düşünceye karşı direnç göstermiş olmalarıdır. Bir başka rivayette ise Allah Resulü bu durumu kendisine aktaran sahabeye 3 kere tekbir getirdikten sonra şöyle demiştir. Onun tuzağını vesveseye döndüren Allah'a hamdolsun. Bu hadisten anladığımıza göre vesvese karşısında iç dünyamızda karşı mücadelenin olması imanımızın olduğunun en büyük göstergesidir. Çünkü nasıl ki hırsız harap eve girmez, içinde eşya bulunan eve girerse şeytan da imanı olmayan kimseye vesvese vermekte uğraşmaz. İman sahipleriyle uğraşır. Onun bir kimseye vesvese vermesi, o kişide imanın bulunduğunun göstergelerindendir. Vesvesenin zararları. Vesveseyi şeytan tarafından insanın kalbine tohum ekilmesine benzetmiştik. Kişi şeytanın kalbe ektiği bu tohumların büyümesine, yeşermesine, bir ağaca dönüşmesine izin vermediği sürece bu tohumların bir zararı olmaz. Ancak kişi düşmanı olan şeytanın hile ve tuzaklarını, insana vesvese verme yollarını bilmezse ve kalbine ektiği vesvese tohumlarını sulamasına, yeşertmesine ve büyütmesine izin verirse, gün gelir o vesveseler önce şüpheye, sonra da İslam'a aykırı inançlara yol açabilir. O halde vesveseyle karşılaşan kişi iç dünyasında ortaya çıkan ve İslam'a kesin bir şekilde aykırı olan düşünceleri hissettiği anda şeytanın saldırısıyla karşı karşıya olduğunun farkına varmalıdır. İnanç konularında söz konusu olan vesveseler, kişi de kalıcı bir hal almaya başlarsa, bir zaman sonra inanç konularında şüpheler oluşmaya başlayabilir. İbadet konularındaki vesveseler, zaman içinde kişinin ibadetlerden soğumasına, yarıda bırakmasına, tümden terk etmesine yol açabilir. Kişi vesveselerin kendisini sürüklemesiyle haram olan fiilleri zararsız görmeye ve işlemeye başlayabilir. Vesveseler takıntı haline gelerek kişinin psikolojisini bozmaya, yaşam sevincini yok etmeye, sürekli bir kaygı ve tedirginlik haline yol açabilir. Bütün bu sebeplerle kişinin vesveselerle nasıl baş edileceğini bilmesi son derece önemlidir. Bir sonraki yazımızda inşallah vesveseyle başa çıkma yollarını ele almaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Nisan 2022 sayısında Profesör Doktor Soner Duman imzalı "Vesvese nedir, niçin olur, inanca zarar verir mi?" başlıklı yazısını paylaştık. Bu yazının devamını da inşallah yarın sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Yarınki Sesli Dergi programında. Evet, bir başka yazıyla programımızı noktalayalım bugünlükte değerli dinleyenlerimiz. Evet, Gamze Çakır imzalı "Vakit ben dilini terk etme vaktidir" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Her Adem bir alem diye nesilden nesile bildirilir. Öyledir, bilmek gerekir, anlamak ve tefekkür etmek de. Filhakika bu alemin içinden neyi alıp konuşsak, Adem'e dair eksikliğimiz daimdir. Ancak öyle bir şey vardır ki alem içre hep söylendiği üzere terbiye edilmesi gerekir. Aç ve susuz bırakılması, onunla mücadele edilmesi gerektiği dillendirilir. Söz konusu bu yanın en önemli azığı bendir. Ben yaptım, benim sayemde oldu, ben olmasam olmazdı cümleleridir. Nasıl ki midenin azığı açsa bu yanın azığı da benli sözlerdir. Fazla açla mide nasıl genişlerse fazla ben sözüyle de bu yan genişler. Büyüdükçe büyür, nihayetinde ruhun tamamına sirayet eder. Ruh ben tarafından esir alınmıştır. Hal böyle olunca el-latif olana hürmet azalır. Öyle ya, lütuf ondan değil, bendendir. Ben zaten her şeyi bilir. Bazı zamanlar ben sözleri sağdan gelir konur dilimize. Ben mütevazıyım, ben kibirli değilim, ben çalışkanım, ben iyi kalpliyim, ben hüsnü zan yaparım dedirtir. Dillendirdikçe dillendirir insan benliğini. Ben iyi bir konumdadır sonuçta, vurgulamak gerekir. Fakat mühim olan güzel hasletlerimizi sözle dile vurmaktan ziyade lisanı halle dışa vurmaktır. Güzelliklerin kimden geldiğini bilmektir. Ben sözünün esiri olanlar ihlastan bir haber yaşamaya meyilli olur. Çünkü sözleri de halleri de artık ona değil nefse hizmet eder olmuştur. Yunus Emre der ki, gönülde pas oturur, orada seni yitirir, içeri şah oturur, giremezsin, göremezsin, zaman geçer. Ben sözü gönüldeki pas olur, zaman geçer. İnsan gönlündekinden uzak düşer, öyleyse unutmamak gerekir. Tüm güzelliklerim Rabbimin lütfu, çirkinliklerimse nefsimin kusuru. Gamze Çakır'ın kaleme aldığı "Vakit ben dilini terk etme vaktidir" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de bugün son olarak. Böylelikle Genç Dergisi'nin Nisan 2022 sayısından paylaştığımız yazılarla bugün de programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.